Ayrım 10.
İsa'nın ölümü 8. yüzyıldan 6. yüzyıla değin kültürün açılıp gelişmesi. 13-6. yüzyıllarda Yunanistan'ın ekonomik başarıları kültürel yaşamın açılıp gelişmesiyle birlikte gidiyordu. 8. yüzyılda Fenikelilerin harflerinin kullanılmasına dayanan Yunan alfabesi ortaya çıkıyor. Edebi yaratıcılık yeni bir döneme giriyor. İlyada ve Odysseus'a nazire manzumeler ve Homeros türü ilahiler eklendi. Bu yapıtlar mitolojiye daha derinden bağlıydılar. Ama Ozan Hesiodos'un Çalışmalar ve Günler adlı manzumesi Yunan toplumunun günlük yaşamını yansıtır. Yazar, zenginler ve güçler tarafından ezilen basit bir çiftçinin yaşamını anlatır. İlk edebi nesir yapıtları görünmeye başlıyor. Önceleri ağızdan ağıza dolaşan masallar yavaş yavaş yazılıyor. Hayvanlar üstüne masallar büyük bir ilgi görüyor. Bunlar hep hayvanların canlandırıldığı halk masallarıdır. Bu masal anlatıcıları arasında eski bir köle olan Ezop'u belirtelim. İsa'nın ölümü 8. yüzyıldan 6. yüzyıla değin süren dönem, sanatların özellikle mimarlığın gelişmesinde önemli bir aşama gösterir. Bir önceki çağın ayırt edici özellikleri olan ağaçtan tapınakların yerini taş yapılar aldı. Dorik ve İyonik biçimlerin oluştuğu görülüyor. Plastik sanatlarda gerçekçilik üstün geliyor. Heykelcilik, kapların süslenmesi yetkinleşiyor. Doğanın bilimsel araştırılmasının başlangıcı. Kültürel yaşamın açılıp gelişmesi, doğa bilimlerinin doğuşu ile birlikte yürüdü. Doğan bilimsel bilgiler henüz kollara ayrılmamıştı. Özelleşmiş herhangi bir bilim kolu yoktu. Yaşamın bütün alanları, gök biliminden tıbba değin, hepsi birlikte Yunan bilginleri için gözlem konusuydu. Doğayı bilimsel olarak keşfetmek girişimleri, aynı zamanda doğanın materyalist anlayışının bir belirtisi oldu. İnsanın tanrısal güçlerin bir yaratığı olmadığına, tersine tanrıları insanın hayal gücünün yarattığına inanılmaya başlanıyor. Doğa olaylarının gözlemi, materyalist anlayışların biçimlenmesine katkıda bulunuyor. Materyalist İyon Okulu. Küçük Asya'nın Akdeniz kıyıları üzerinde kurulmuş kentlerin en başta Milet, Efes, Foça'nın hızla gelişmesi kültürel yaşamın çiçeklenmesine olanak verdi. Materyalist filozofların ilk okulları İyonya doğa felsefesi burada ortaya çıktı. İyon filozofları sonsuz çeşitlilikler içinde görülen kendilerini çevreleyen dünyanın maddi temelinden başkasını kabul etmiyorlardı. Başka bir deyişle ilkel materyalizmin kendiliğinden yorumcuları oldular. En büyükleri Thales, Anaximandros ve Anaximenes idi. İsa'nın ölümü 7. yüzyılın sonu ve 6. yüzyılın başları. İyon okulunun temsilcileri doğa üzerinde felsefelerinden ayrılamaz, geniş bilgilere sahiptiler. Bununla birlikte onların görüşleri hala mitolojinin etkisi altında bulunuyordu. 6. yüzyılın sonunda İyon materyalist felsefesi Efesli Herakleitos'la yeni bir gelişme gösterdi. Herakleitos'a göre var olan her şeyin temeli ateştir. İnsanlık tarihinde ilk olarak Herakleitos evrensel devinme fikrini, karşıtların savaşımı ve birliği fikrini ortaya attı. Aynı ırmağa iki kez girilemez. Canlı ve ölü, uyanık olan ve uyumakta olan genç ve yaşlı bizde tek ve aynı şeydir. Çekişmekte olanlar birleşeceklerdir. Birbirlerinden ayrılanlar yüksek bir uyum oluşturacaklardır ve bütün bunlar savaşımla tamamlanırlar. Dahice sezgisine karşın Herakleitos, karşıtların birliğinin göreli bir değeri olduğu halde savaşımın mutlak bir niteliği olduğunu anlamıyordu. Herakleitos'un görüşlerinde diyalektik materyalizmin ana çizgileri baş verip kendilerini belli ediyorlardı. İnsan bilgisinin niteliği sorununu ilk ele alan Herakleitos oldu. Ona göre insan bilgisi konu olarak doğayı almalıydı. Felsefede idealist eğilimler. Matematiğe en üstün derecede soyut bir düşünce biçimini gerektiren bu bilime tutkusu olan bazı filozoflar idealist eğilimi temsil ediyorlardı. Bunlar çeşitli idealist anlayışlarını kurmak için matematikten yararlandılar. Örneğin sayılar üzerine gizemli bir teori geliştirdiler. Bu ilk idealist filozoflar Pitagoras ve onun öğretileri İsa'nın ölümü 6. yüzyıl oldular. Sayılara ve matematik kavramlara gizemli bir nitelik veriyorlar ve örneğin bir sayısının kötülüğü, iki sayısının iyiliği, 10 sayısının yetkinliği açıkladığını ve bunun gibi ileri sürüyorlardı. Güney İtalya'da bir Yunan kolonisi olan Elea'daki idealist okulun temsilcileri kendilerini var olan her şeyin değişmezliğini kanıtlamaya adıyorlardı. Felsefede materyalist ve idealist görüşler arasında savaşım. Felsefede materyalist görüş dinsel, idealist eğilime karşı amansız bir savaşım içinde gelişiyordu. Materyalist filozoflar mitolojik efsanelerin doğa üzerine gözlemlerini yansıtan bölünmeden yararlanmaya çalışıyorlardı. Vardıkları sonuçlar Asya ve Kuzey Afrika halklarının birikmiş bilimsel bilgilerine dayanıyordu. İdealist filozoflar ise Yunan mitolojisinin tanrı bilimsel dinsel bölümüne dayanıyorlardı. Asya ve Afrika halklarından çeşitli dinsel öğretiler alıyorlardı. Bütün eski Yunan ve Helenizm tarihi boyunca sürüp giden iki felsefe eğilimi arasındaki savaşım bu döneme değin uzanır. Bu ideolojik savaşıma yansıyan toplumsal ve siyasal gruplaşmaların savaşımıydı. Yunan toplumu geliştikçe bu savaşım da çeşitleniyordu. Bilimin kollara ayrılmasının başlangıcı, kültürün açılıp gelişmesi. İsa'nın ölümü 5. yüzyıl Yunanistan'da ekonomik ve siyasal yaşamın hızla ilerlemesi, kültürün gelişmesine katkıda bulundu. 4. yüzyılda iç çelişkilerin keskinleşmesi bu ilerlemeyi yavaşlatmadı. Artık matematik, gökbilim ve tıp ilerliyordu. Antik çağ matematikçileri büyük bir pratik ve teorik önemi olan fikirler ileri sürdüler. Bunlar arasında sonsuz küçüklükler fikriyle akla uygun olmayan irrasyonel sayılar hakkındaki çağdaş teorinin ilk örneği olan sonsuz, ortak ölçüleri olmayan büyüklüklerin birbirleriyle ilişkisi konusundaki Knidoslu Evdoksus'un teorisini belirtelim. Gökbilimde bilimsel varsayımların özellikle yeryüzünün ve öteki gök cisimlerinin yuvarlaklığı konusunda varsayımların doğduğu gerildi. Meton 365/5/19 günlük bir güneş takvimi yarattı. Bu takvim ilk çağ Roma'sının Jalyen takvimi kabulüne kadar korundu. Hipokrates tıbbın her alanında önemli pratik gözlemlerde bulundu. Bu gözlemlerini birkaç cilt içinde topladı. İnsan yaratılışının, mizacının 4E'si teorisini Hipokrates'e borçludur. Herodot ve Tukidides gibi bu çağın bazı yazarları yapıtlarını tarihsel olaylara ve çağlarının olaylarına ayırdılar. İsa'nın ölümü 5 ve 4. yüzyıllarda edebiyat ve plastik sanatlar ileri bir düzeye ulaştılar. Eski dinsel bayramlar tiyatro oyunlarına kaynak oldu. Trajedi yazarları Ahileos, Sofokles, Euripides, Güldürü Ozanı Aristofanes evrensel kültürü etkilemekten geri durmadılar. Bu çağda ünlü heykelçi Miron, Fidias ve Polikletes daha sonra Praxiteles sanatlarını yarattılar. Yunan mimarisinin dikkate değer anıtları zamanımıza değin korunmuştur. Eski Yunanlılar müziği çok seviyorlardı. Telli, nefesli ve vurmalı çalgılara sahiptiler. Materyalizm ile idealizm arasındaki savaşımın belirginleşmesi, Demokritos'un çizgisi. İdealist ve materyalist filozoflar arasındaki savaşım belirginleşiyor. Bu, köleci Yunanistan'ın iki eğiliminin siyasal yaşamın iki kampının temsilcileri arasındaki kavga oldu. Materyalist filozoflar demokratik biçimi içinde köleci toplumun yani Atina tipindeki demokratik sitenin ideologları idiler. İdealistler ise Isparta tipindeki oligarşik siteyi temsil ediyorlardı. Materyalist filozoflar yaşamın getirdiği sorulara yanıt bulmak istiyorlardı. Bu sorulardan bir tanesi maddenin yapısı sorunuydu. Maddenin yapısı Anaxagoras, İsa'nın ölümü 500-428'e doğru, Empedokles, İsa'nın ölümü 483-423, Demokritos, İsa'nın ölümü 460-370'e doğru gibi büyük doğa bilginlerinin inceleme konusu oldu. Anaxagoras'a göre var olan her şey homeomeriler, türdeş parçalar, bütün cisimlerin tohumları dediği maddi parçacıklardan partiküles oluşmaktadır. Empedokles'e göre dünya dört maddi ögenin, köklerin yani toprak, hava, su ve ateşin bir bileşimidir. Bu kökler sonsuza değin bölünebilirler. Aşk ve kin gibi iki maddi güç tarafından harekete getirilirler. Empedokles'in organik dünyanın bu köklerden başlayarak doğuşu konusundaki fikrine değinelim. Bu fikrin daha sonraki gelişmesi bir ölçüde en uygunların kalımlılığını sağlayan doğal seçme kavramına bağlanıyordu. Demokritos, daha önce öncelerinden biri olan Leucippos tarafından ortaya atılan atomlar, bölünmez maddi parçacıklar fikrini geliştirdi. Bütün doğal olayların temeli olan atomlar, bu teoriye göre nitelik bakımından türdeş olan öğelerdir ve birbirlerinden ancak nicelikleri, uzay içindeki durumları ve bileşim düzenleriyle ayrılırlar. Demokritos'a göre maddenin kendinden ayrılmaz devinme zorunluluğu bütün olayların nedeni, maddenin en önemli özelliğidir. Demokritos maddenin öncesizliği ve sonrasızlığı fikrini ileri sürüyordu. Hiçbir şeyden yoktan var olmaz, hiçbir şey yok olmaz. Demokritos hayvanlar aleminin kökenini materyalist bir biçimde açıklamaya ve insan ruhunun maddi niteliğini ve beden gibi ölümlü olduğunu kanıtlamaya çalıştı. İsa'nın ölümü 5 ve 4. yüzyıllarda Demokritos'un en göze çarpan temsilcisi olduğu materyalist eğilim güçlenerek ilerliyordu. Demokritos'un uyandırdığı eğilim idealist anlayışlara karşı savaşında dayanıklılık kazanıyordu. Materyalist filozofların tanrı tanımazlığı. Materyalist felsefe ilerledikçe tanrı tanımaz dünya anlayışı da gelişiyordu. Köleci demokrasinin ilerleyip gelişmesi de bu dünya anlayışının siyasal temeline hizmet etti. Filozoflar materyalizmi tutkuyla salık verirken tanrısal nedene hiç yer vermiyorlardı. Herakleitos çevresindeki dünya hakkında, evren hakkında, dünya birdir, ne bir tanrı ne de bir insan tarafından yaratılmıştır. Bir yasaya göre yanan, bir yasaya göre sönen, başı ve sonu olmayan canlı bir ateş olmuştur. Ateştir ve ateş olacaktır diye yazıyordu. Materyalist filozoflar ruhu maddi bir ilke sayıyorlardı. Toplumsal olaylar alanında ise tanrıların iradesi yerine insan usunu koydular. İdealist eğilimlerin gelişmesi, Platon'un çizgisi. İdealist çizginin temsilcileri her çağa başvurarak materyalist filozofların etkisini gidermeye çalışıyorlardı. Atina onların savaşımının başlıca arenası oldu. İdealist görüşler, sofistleri, bilgelik ve ustalarını, her ne kadar bunlar hala bazı tanrı tanımaz ve materyalist fikirler taşıyorlarsa da karakterize ediyorlardı. Sicilya'nın dikkate değer sofisti Gorgias, İsa'nın ölümü 483-376'ya doğru, dünyayı genel olarak nesler gerçekçiliğin, verite varlığını tanıma olanağı olduğunu kabul etmiyordu. Felsefi öğretiler ile yaşam arasındaki bağı yadsıyarak felsefeyi güzel söz söyleme oyunu yapan sofistler pek çoktu. Sokrates, İsa'nın ölümü 469-399, sofistlerin idealist ilkesini geliştirdi. Beni bilginin kaynağı yaptı. Kendi kendini tanı diyordu. Sokrates, doğa olaylarının ve toplumsal yaşamın materyalist açıklamasına karşı koyuyordu. İdealist eğilim, Sokrates'in öğretilisi Platon, İsa'nın ölümü 429-347'ye doğru ile doğruğuna vardı. Bu bize Platon'un çizgisini Demokritos'un çizgisiyle karşı karşıya koyma olanağını verir. Platon, duyulabilen maddi dünyayı, gerçek dünyanın gölgesi, genel fikirlerin, kavramların, olayların ve nesnelerin yansısı gibi anlıyordu. İnsan bu genel fikirleri ölümsüz ruhunun anımsamaları sayesinde bilebilir. İşte bu sık sık savunulan nesler bir idealizmdir. Mistik fikirleri Platon'da çok kuvvetli olarak belli olmaktadır. Aristoteles. Eski dünyanın büyük düşünü Aristoteles, İsa'nın ölümü 384-322, Demokritos ile Platon arasında ortada yer tutar. Fikirlerin duyular üstü dünyası hakkındaki Platon'un öğretisini eleştirici bir gözle inceliyordu. Bizim dışımızda nesnel bir dünyanın varlığını kabul etmekle birlikte duyusal algıları dünyanın kusursuz bir betimlemesinin kaynağı gibi görüyordu. Bu en önemli felsefe tezi Aristoteles'in materyalizme yaklaştığına tanıklık etmektedir. Aristoteles'e göre Platoncu fikirler görüngülerin ve algılanan nesnelerin ne ortaya çıkış nedenlerini ne de evrim nedenlerini açıklayabilecek yetenekteydi. Ama Aristoteles varlık, duyusal algılar ve düşünce arasındaki ilişki söz konusu olduğundan idealist konumda kaldı. Bilgi süreçlerinde anlayan, kavrayan ruh, maddi bedenden bağımsız olarak kesin bir rol oynar. Ona göre edilgin, pasif ve biçimsiz madde etkin, aktif bir güç tarafından devindirilmiştir. Bu gücün çıkış noktası ve aynı zamanda evrensel evrimin son amacı bir çeşit bütün biçimlerin biçimi yani Tanrı'ydı. Ünlü bilgin Aristoteles, doğal bilimler özellikle zooloji konusunda tarih, edebiyat, mantık ve edebiyat teorisi konularında pek çok yapıt yazdı. Aristoteles'in siyasal sorunlara ayrılmış yazıları çok ilgi çekicidir. Çeşitli devletlerin siyasal düzenlerine özgün bir toplu bakış olan Atinalıların Politikası adlı kitabında politika terimini de ilkin Aristoteles kullandı. Helenizmin ideolojisi ve kültürü. Helenistik dünyanın kültürü eski Yunan'da yaratılmış olan şeylerin en iyisini kendine mal etti. Helenistik devletlerin oluşmuş bulunduğu geniş bölgelerin her birinde Helen kültürü ile yerel kültürler gibi çeşitli bilimsel eğilimler, sanat ve edebiyat eğilimleri de birleşip kaynaşıyordu. Üretimin gelişmesi doğa bilimlerinin ilerlemesine yardımcı oluyordu. Doğanın doğru ve özenli araştırılması bu çağa değin uzanır. Bilimsel bilgi dalları kesin olarak felsefeden ayrılırlar ve hızla ilerlerler. Bununla birlikte bazı düşünürler bilimin birçok dallarında aynı zamanda önemli sonuçlar elde ederler. Eratosthenes, İsa'nın ölümü 276-193, matematik, fizik, gökbilim, tarih ve özellikle coğrafya ile uğraşıyordu. Yeryüzü yuvarlağının aşağı yukarı 40 bin kilometre olan en geniş enlem çizgisini 39.700 kilometre olarak ilk kez o hesapladı. Çağına göre Eratosthenes'in hesapları çok açık ve kesindi. İsa'nın ölümü 3. yüzyılın başlarında Öklit'in ünlü geometrik öğeleri ortaya çıktı. Sicilya'da matematikçi ve mekanikçi Arşimides, İsa'nın ölümü 285-212 yaşıyordu. Hidrostatiğin temel ilkesini Arşimides ilkesini buldu. Tarlaların sulanmasında kullanılan aygıtları Arşimides vidasını yetkinleştirdi, başka teknikler icat etti. Gökbilimde Aristorkas, İsa'nın ölümü 3. yüzyıl, heliosantrizm, güneş merkezcilik denen gök cisimlerin güneşin çevresinde döndükleri fikrini ilk kez ortaya attı. İskenderiye'de Homeros metinlerinin eleştiriler incelenmesi filojeninin başlangıcı oldu. Mutlu bir yaşam üzerine ilk ütopyacı edebi yapıtların ortaya çıktıkları görüldü. Örneğin Yambul, Güneş Devleti adlı kitabını yazdı. İdealizm ile materyalizm arasındaki savaşım devam ediyordu. Stoacıların anlayışları materyalist öğeler taşımaktaydı. Bununla birlikte onların görüşlerini bütünüyle nitelendiren evrenin anlayıp kavrayan yapısı ilkesini, logosu kabul etmeleriydi. Canlı bir bütün olarak varsayılan, dünya olaylarını yöneten, yasaları koşullandıran işte bu logostu. Stoacılar ve idealizm ile dinin öteki savunucuları bilimsel materyalizmin yayılmasına kesinlikle karşı koyuyorlardı. Materyalist Epikuros, İsa'nın ölümü 341-270, insanı çevresindeki doğanın bir parçası sayıyor. Demokritos gibi Epikuros'a göre de bölünmeyen parçacıklar, atomlar ve bunların mekanik devinmelerinin yer aldığı boşluk her şeyin temelini oluşturuyordu. Epikuros'a göre bütün doğa görüngeleri atom bileşimleriydiler. Ama Demokritos'tan farklı olarak Epikuros, atomların birbirlerinden yalnız büyüklükleri ve biçimleri ile değil, ağırlıkları ile de ayrıldıklarını kabul ediyordu. Epikuros'un atomların düşey devinmelerinin onların ağırlıkları nedeniyle ve kendiliğinden var olan bir iç güç nedeniyle doğru çizgiden çok küçük bir sapma, deklinasyon ile birlikte oluştuğu fikri dünyanın materyalist tanınmasının hazırlanışı için büyük bir önem taşır. Maddi dünya öncesiz ve sonrasız, insan bilincinden bağımsızdı. İnsan diyordu, dünyayı duyuları sayesinde tanır. Epikuros eski dine açıkça saldırıyordu. Onun fikirleri tanrı tanımazlığın gelişmesinde önemli bir rol oynadı. 4. Bölüm: Eski Roma'da köleci düzenin belli başlı çizgileri. Eski Yunanistan, Kuzey Afrika ve eski Asya devletlerinden farklı olarak Roma en üstün derecedeki köleci devleti kurdu. Roma'da köleler maddi servetlerin başlıca üreticileriydiler. Köleler ile köle sahipleri arasındaki sınıf savaşımlarının özellikle en acımasız biçimleri Roma'da ortaya çıkmıştır. Roma tarihi köleci toplumun ekonomik, toplumsal ve siyasal süreçlerini en ayırt edici çizgileriyle gösterir. 1. Köleci toplumun ve köleci devletin yapısı. Roma toplumunun ilk aşaması, imparatorluk çağı. İlk aşamada Roma'da köleci ilişkilerin hızlı evrimi daha çok gelişmiş, başka toplumların etkisiyle açıklanır. İtalya'da, Sicilya'da köleci düzenin egemen olduğu Fenike kolonileri ve Yunan kolonileri vardır. Entrükslerin köleci toplumu Apennin yarımadasının kuzeyinde yerleşmişti. Bu toplumun İsa'nın ölümü 6. yüzyılda gelişmesinin doruğuna ulaştı ve sonra geriledi. Roma'daki ve Yunanistan'daki köleci devletlerin biçimlenmelerinde pek çok ortak noktalar vardı. Bu çağda Romalılar, klanlar, gensler halinde, efsaneye göre 300 klan, küriler, 10 klandan kurulu eski Roma boyları halinde ve kabileler halinde toplanmışlardı. Kabileler, Roma halkı denilen topluluğu oluşturmakta olan kabile federasyonları halinde birleşmişlerdi. Kral, federasyon şefi, bu federasyonların başıydı. Kral Gomiges, halk meclisleri tarafından seçilmekteydi. Yaşlılar konseyi giderek kralla birlikte en yüksek iktidarı elinde bulunduran senato haline dönüşecektir. Yaşlılar ve onların aileleri Roma aristokrasisinin, patrisyenlerin çekirdeğini oluşturdu. Nüfusun büyük bir bölümü bu klan ilişkilerinin dışında kaldı. Bunlar plebyenler, eski savaş tutsakları, Roma'nın ele geçirdiği toprakların sakinleri ve göçmenlerdi. Bunların kişisel özgürlükleri vardı ama bütün siyasal haklardan yoksundular. Yavaş yavaş plebyenler yoksul düşmüş Roma yurttaşları ile kaynaştılar. Roma toplumunda köleler az sayıdaydı. Kölelik ataerkildi. Sınıf çatışmaları henüz başlangıcındaydı. Klan aristokrasisine karşı halkın savaşımı. Yoksul düşmüş yurttaşların desteklediği plebyenler doğuştan aristokrat olanlara, patrisyenlere karşı acımasız bir savaş yürütüyorlardı. Servet eşitsizliklerinin artmasına sıkı sıkıya bağlı olan bu savaşım sonunda klan ilişkilerinin çökmesi sonucunu doğurdu.